Anton Çehov. Ünlem işareti. Seslendiren Akın Altan. Katiplerden Yefim Fomiç Perekladin, Noel gecesi çok gücenmiş, hatta hakaret görmüş bir insan gibi yatağa yattı. Karısı, niçin böyle küskün olduğunu sorduğu zaman, "Beni rahat bırak, iblis karı," diye homurdandı. İşin iç yüzü şuydu. Kendisi için hoşa gitmeyen, hakaretamiz sözler işittiği bir misafirlikten yeni dönmüştü. Orada önce okumanın önemi üzerinde durulmuş, sonra da yavaş yavaş memurların tahsil durumlarına geçilmiş, bu arada tahsilin pek düşük oranda bulunduğu hususunda esef, sitem, alay duyguları belirtilmişti. Ondan sonra Rusya'daki bütün toplantılarda olduğu gibi iş, genellikten çıkarak kişilere değinmeye başlamıştı. Oradaki gençlerden birisi Perekladin'e, "Örneğin sizi ele alalım, Yefim Fomiç," demişti. "Sizin oldukça önemli bir yeriniz var. Tahsil derecenizi sorabilir miyim?" Perekladin, uysal bir tavırla, "Okumuş bir adam değilim. Hem bizde okumuş olmak gerekmez ki," diye cevap vermişti. "Yanlışsız yazdın mı, oldu bitti."
"İyi ama yanlışsız yazı yazmayı nerede öğrendiniz?"
"Alıştım, efendim. 40 yıldır çalışıyorum. Elbette insanın eli alışır. Önceleri güçlük çekiyordum. Yanlış yaptığım da oluyordu. Oysa sonraları görgülerle alıştım. Şimdi oldukça yanlışsız yazıyorum."
"Peki ya noktalama işaretleri?"
Noktalama işaretleri de şöyle böyle. Yerli yerine koyuyorum." Genç adam bozularak, "Hmm," dedi.
"Ama alışkanlık tahsil demek değildir. Noktalama işaretlerini doğru koymanız yetmez."
"Hayır, efendim.
Onları bilerek yerli yerine koymalı. Örneğin, virgülü niçin koyduğunuzu bilmelisiniz."
"Evet, efendim.
Bu sizin anlattığınız şey basma kalıp. Taklit imla, metelik bile yetmez. Bu makineden çıkma bir şeyden farksızdır."
Perekladin hiç ses çıkarmamıştı. Hatta sessiz sessiz gülümsemişti. Çünkü delikanlı, Danıştay üyesinin oğluydu. Kendisi de Perekladin'in derecesinde bir katipti. Ama şu dakikada uykuya yatarken bütün benliğini öfke, kin kaplamıştı. "40 yıl hizmet gördüm," diye düşünüyordu. "Kimse bana aptal demedi. Şuna da bak, eleştirmen olmuş. Basma kalıpmış. Taklitmiş. Makineden çıkmaymış. Hay şeytanlar alsın seni. Senin üniversitelerinde okumadım. Ama bu işlerden senden daha iyi anlarım." Perekladin, bildiği tüm sövgüleri eleştirmenin adresine yollayıp yorgan altında iyice ısındıktan sonra sinirleri yatışmaya başladı. Uyumaya hazırlanırken, "Hepsini biliyorum, anlıyorum," diye düşünüyordu. "Virgül konması gereken yere üst üste 2 nokta koymam. Öyleyse hem biliyorum hem de anlıyorum demek. Evet, işte böyle küçük bey. Önce yaşamalı, çalışmalı, ondan sonra da ihtiyarları eleştirmeye kalkmalı." Uyuklamaya başlayan Perekladin'in kapalı gözlerinin önünde, kapkara, gülümseyen bulutların arasından, alev gibi kırmızı bir virgül, kuyruklu yıldız gibi kaydı. Onun arkasından bir tane daha aktı geçti. Biraz sonra da Perekladin'in hayalinde açılan sonsuz karanlıkta uçuşan virgüller kaynaşmaya başladı. Perekladin, uykunun etkisi altında bütün vücudunun tatlı tatlı uyuştuğunu duyarak, "Örneğin şu virgülleri ele alalım," diye düşündü. "Onları çok iyi biliyorum. İstersen hepsine yer bulabilirim. Hem de bilerek, anlayarak, öyle boşu boşuna değil. İstersen bir dene de gör. Virgüller yerli yersiz konulur. Yazılan yazı ne kadar karışıksa o kadar çok virgül koymak gerekir. Amayla fakattan önce konulur. Yazdığın yazıda memurların adlarını sayıyorsan, her birini virgülle ayırmak gerekir. Biliyorum bunları. Altın virgüller pervaneler gibi dönerek bir kenara çekildi. Onların yerine kıvılcımları andıran noktalar uçuşarak geldi. Noktaya gelince, nokta yazının sonuna konulur. Derin bir nefes almak yahut okunan şeyi kesip dinleyene bakmak gereken yerde de nokta vardır. Bütün uzun cümlelerden sonra katip ağzında toplanan salyalarla boğulmasın diye de nokta koyarlar. Nokta bunlardan başka hiçbir yerde kullanılmaz. Virgüller gene uçuşarak geliyor, sonra noktalara karışıyor, dönüyor. Perekladin bir sürü noktalı virgülle üst üste noktalar görüyor. Bunları da biliyorum diye düşünüyor. Virgülün yetmediği, noktanın da fazla olduğu yerlere noktalı virgül koymak gerek. Fakatla, binaenaleyh'ten önce her zaman noktalı virgül koyuyorum. Üst üste konulan iki nokta, aşağıda gösterilenle şu karar verilmiştir cümlesinden sonra konulur. Noktalı virgüllerle üst üste iki nokta sönüp gitti. Sıra soru işaretlerine geldi. Bunlar da bulutların arasından fırlayarak dans etmeye başladı. Bunu çok gördük. Soru işareti. Bin tanesini getir, hepsine yer bulurum. Bunlar bir şey sorulurken yahut bir yazı hakkında bilgi edinmek istenildiği zaman kullanılır. Falanca yılın tahsisat fazlasını teşkil eden meblağ hangi fasla nakledilmiştir? Yahut polis müdürlüğü adı geçen Ivanovna'yı mevcuden göndermek için gereken tedbirleri alamaz mı? Soru işaretleri, kıvrık başlarını, peki der gibi salladıktan sonra komut almış gibi hemencecik birer ünlem işareti oldu. Bu işaretler de mektuplarda sık sık kullanılır. Beyefendi hazretleri yahut paşa hazretleri, babamız ve veli nimetimiz efendim. Ya resmi yazılarda ne zaman kullanılır? Ünlem işaretleri daha çok sivrilerek beklemeye başladı. Bunlar resmi yazılarda sahiden de resmi yazılarda nerede, ne zaman kullanılıyor? Dur bakayım. Hele bir düşüneyim. Perekladin gözlerini açtı, öbür yanına döndü. Ama tam gözlerini kapayacağı sırada karanlık zeminde gene ünlem işaretlerinin belirdiğini gördü. Çağrılmadan gelen bu konukları hayalinden silmeye çalışarak "Hay Allah kahretsin, bunlar ne zaman konuluyor?" diye düşündü. Yoksa unuttum mu? Ya unuttum yahut hiçbir zaman kullanmadım. Perekladin 40 yıllık memurluk hayatında yazdığı bütün yazıların özünü hatırlamaya çalıştı. Ama o kadar düşünmesine, o kadar alnını buruşturmasına karşın geçmişte hiçbir ünlem işareti bulamadı. Bu ne biçim şey? 40 yıl yazı yazdım, hiç ünlem işareti koymamışım. Ama bu uzun şeytanlar ne zaman kullanılır? Ateşten ünlem işaretleri dizisinin arkasından eleştirici gencin alaylı alaylı gülümseyen yüzü göründü. İşaretler de gülümsemeye başlamıştı. En sonunda tüm işaretler bir tek kocaman ünlem işaretine çevrildi. Perekladin başını sallayarak gözlerini açtı. "Hay Allah kahretsin," diye düşündü. "Yarın sabah duasına kalkmam gerek. Oysa bu şeytan oyunu bir türlü kafamdan çıkmıyor. Tüh, Allah cezasını versin. Ama ne zaman kullanılıyor? Al sana işte alışkanlık. İşte tecrübe. 40 yıl yazı yazmışım da bir tek ünlem işareti koymamışım ha?" Perekladin İstavroz çıkarıp gözlerini yumdu ama yummasıyla açması bir oldu. Karanlıkta o kocaman ünlem işareti hala duruyordu. Bu böyle giderse bütün gece uyuyamayacağım. En sonunda sık sık kız enstitüsünden çıktığını söyleyerek övünen karısına başvurdu.
Marfuşa, cicim, yazılarda ne zaman ünlem işareti konulduğunu biliyor musun? Bilmez olur muyum? Enstitüde 7 yıl boşuna okumadım ya. Bütün grameri ezbere biliyorum. Bu işaret hitaplarda, ünlemlerde, kıvanç, öfke, sevinç, kızgınlık ve daha başka duyguların anlatımında kullanılır.
Perekladin, öyle diye düşündü. Kıvanç, öfke, sevinç, kızgınlık ve daha başka duygular. Katip düşünceye daldı. 40 yıldan beri yazmış. Belki binlerce, 10 binlerce yazı yazmıştı. Ama bunların içinde hiçbir satır hatırlamıyordu ki kıvanç, öfke yahut buna benzer bir şey anlatsın. Ve daha başka duygular diye düşünüyordu. Resmi yazılarda duyguya falan ne lüzum var? Onları en duygusuz adam bile yazar. Ateşten işaretin arkasından gene gencin yüzü göründü, alaylı alaylı gülümsedi. Perekladin yatağında doğrularak oturdu. Başı ağrıyordu. Alnında soğuk ter damlaları belirmişti. Odanın köşesinde lamba güzel güzel yanıyor, onun ışığına bürünen eşyaların manzarası da bayramı hatırlatıyordu. Her şeyde bir ılıklık, kadın elinin inceliği duyuluyordu. Oysa zavallı memura her şey soğuk, düzensiz geliyordu. Sanki tifoya tutulmuştu. Ünlem işareti de artık hayalinde değil de gözlerinin önünde, odada, karısının tuvalet masasının yanında duruyor, alaylı alaylı gözlerini kırpıyordu. Hayalet soğuk nefesini memurun yüzüne üfleyerek ''Yazı makinesi, makine'' diye fısıldıyordu. ''Duygusuz odun.'' Memur yorganı başına çekti, yorganın altında da gene o hayaleti gördü. Yüzünü karısının omzuna dayadı, orada da aynı şeyi gördü. Böylece zavallı Perekladin bütün geceyi azap içinde geçirdi. Ama hayalet gündüz de rahat vermedi. Perekladin onu her yerde görüyordu. Ayağına çektiği çizmelerin içinde, çay tabağında, duvardaki tasvirde, her yerde o vardı. Bu sırada da daha başka duygular diye düşünüyordu. Bunlar da hiç duygu olmadığı çok doğru. İşte şimdi amirlerimin evine ziyarete gideceğim. İmza defterine imza atacağım. Bütün bunları yaparken insan hiçbir şey duymuyor ki. Öyle işte, boşu boşuna. Yani bir çeşit tebrik makinesi. Perekladin, sokağa çıkıp da arabacıyı çağırdığı an, arabacının yerinde ünlem işareti görür gibi oldu. Amirin evinde hole girince, orada uşağın yerinde gene o işareti gördü. Bütün bunlar da kıvanç, öfke, kızgınlık ve daha başka duyguları belirtiyordu. İmza defterinin önündeki yazı kalemi de ünlem şekline girmişti. Perekladin kalemi eline alıp mürekkebe batırdı, imza attı. Şube müdürü Yefim Perekladin. Ünlem işareti, ünlem işareti, ünlem işareti. Bu 3 işareti koyarken hem seviniyor, hem kızıyor, hem neşeleniyor, hem de öfke içinde çalkalanıyordu. Bu sırada da kalemin ucunu bastırarak ''Nah sana, nah sana'' diye homurdanıyordu. Ateşten işaret bununla yetinerek kaybolup gitti. 1886 Son